Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, İspanya Kralı Charles Ken, Osmanlı tarihlerinde böyle bilinir. 5. Karl aslında Avusturya İmparatorudur aynı zamanda. Veraset sebebiyle hem Avusturya Kralı hem İspanya Kralı olmuştur. Fakat bizim tarihlerimizde nedense Fransızca ismi olan Charles Ken söylenir. Charles ismidir, Ken de 5. demektir. Biz onun için Charles Ken, Osmanlı tarihindeki meşhur ismiyle anacağız. Charles Ken, 1551 yılının 25 Eylül'ünde Fransa'ya karşı bir harp ilan etmişti. Fransa'yı hak ile yeksan edinceye kadar savaşmaya ahdetmişti. Bu vaziyet karşısında Fransa kralı 2. Henry ne yaptı? Gözlerini Türkiye'ye, Osmanlı İmparatorluğu'na çevirdi. Üst üste haberler saldı. İstanbul'da onun bir elçisi vardı, Baron Darmon. Onu her ne pahasına olursa olsun Türk donanmasının Fransızlara yardımını sağlaması için tazyik etti. Devrim padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Fransa kralı hiçbir zaman taahhütlerini yerine getirmez diyordu ve Fransa'ya yardıma yanaşmıyordu. Fakat değerli dinleyiciler, Fransız elçisinin artık usanç verici ısrarlı ricaları karşısında nihayet Fransız donanmasının da işbirliğini şart koştu ve peki dedi padişah, bunun Osmanlı Türk menfaatleri için daha uygun olacağına kanaat getirdi. Sefere hazırlanması için de Kaptanı Derya Sinan Paşa'ya emir verdi. Ancak Kanuni Sultan Süleyman bu saray damadı Kaptanı Derya'dan ziyade devrin en büyük, en kudretli denizcisi Amirali Turgut Paşa'ya, Turgut Reis'e güveniyordu. Bu bakımdan Turgut Reis'in de gönüllü filosuyla beraber bu sefere katılmasını emretti. Ayrıca Turgut Reis'in sözünden çıkmamasını da Kaptanı Derya Sinan Paşa'ya bildirdi. Böylece Kanuni Sultan Süleyman Turgut Reis'e Kaptanı Derya'nın daha üzerinde bir mevki tanımış oluyordu. Değerli dinleyiciler, Turgut Reis'in gönüllü filosu ile beraber 120 parçaya yükselen Osmanlı donanması 1552 senesinin Temmuz ayında top atıp gülle sektirerek Yalı Köşkü'nden seyreden padişaha da selamladıktan sonra İtalya sahillerine doğru dümen tuttu. Yalı Köşkü, Topkapı Sarayı'nın Marmara Denizi'ne açılan sahilinde bir köşktür. Padişah Osmanlı donanmasını buradan uğurlar ve burada karşılardı. Evet, Türk donanması ile Fransız donanması nerede buluşacaktı? Randevu yeri neresiydi? İtalya çizmesinin burnundaki Reggio kasabası. Donanmayı Humayun, yani padişah donanması buraya vardı. Ancak Fransız donanmasının henüz gelmediğini görerek demirledi. Fakat Turgut Reis boş durmayı sevmediği için 12 kadırgadan mürekkep Levent gemilerini peşine takarak günlerce Sicilya sahillerini kasıp kavurdu. Artık bu civarda yapacak işi kalmamıştı. Reggio'ya döndü ve Kaptan Derya'ya Fransız donanmasını yolda karşılamak maksadıyla Napoli açıklarına doğru yükselmelerini teklif etti. Bu suretle Osmanlı donanması demir alacak, İtalya sahili boyunca şimale doğru yükselmeye başlayacaktı. Öyle de oldu. Roma'nın iskelesidir Ostia. Orada mola verdi. Su için, erzak için, bunların ikmali için mola verdi. Roma denize yakındır ama deniz kıyısında değildir. Ostia, Roma'ya çok yakın bir mesafede, Ostia deniz kenarıdır. Bir ara Turgut Reis bir İspanyol gemisi zapt etmişti. Bu gemiden Andrea Doria'nın Haçlı donanmasının o tarihe nam salmış kumandanı Cenovalı denizci Andrea Doria'nın Napoli'yi müdafaa etmek üzere muharip yüklü bir filoyla İspanya'dan hareket ettiğini öğrendi. Yakında bu sulara varmasının muhtemel olduğunu öğrendi. Bu malumat üzerine Kaptan Derya Sinan Paşa, ne gibi bir tedbir düşünürsünüz, ne yapmamızı uygun görürsünüz diye Turgut Reis'le istişare etti, onun fikrini sordu. Turgut Reis hemen cevap vermedi değerli dinleyiciler. Bakışlarını şöyle enginlere çevirdi. Kendisini Andrea Doria'nın yerine koydu. Onun ne düşüneceğini, Napoli'ye gelmek için hangi yolu tercih edeceğini kavramaya çalıştı. Sonra Kaptanı Derya Sinan Paşa'ya döndü. Osmanlı donanması Bons adaları arasında pusuda bekleyecektir. Andrea Doria'nın Bons adaları ile İtalya sahili arasından geçmeyi tercih edeceğini umarım dedi. Kaptan Derya Sinan Paşa bir tereddüt devresi geçirdikten sonra tekrar sordu. Ya bu aradan geçmezse Andrea Doria'yı kaçırmış olmaz mıyız dedi. Turgut Reis tekrar enginlere bakarak cevap verdi. Andrea Doria başka yolu tercih ettiği takdirde karşısında bizi bulacaktır. Ben Levent gemilerimle engini kollayacağım dedi. Turgut Reis, Fransız donanması gelmediği için Osmanlı donanmasının İstanbul'a geri döneceği yolunda sahile bir haber yaydı. Ondan sonra donanmayı kaldırarak güneye doğru dümen kırdı. Bons adalarına varınca donanmayı burada pusuya yatırdı. Kendisi 12 Levent gemisini peşine takarak ayrıldı. Değerli dinleyiciler, Turgut Reis'in Roma'ya yaymış olduğu haber Cenova'ya kadar ulaşmıştı. Andrea Doria Cenova'da, Cenova limanında mola verdiği sırada bu haberi işitti. Fakat kurt denizci bunu ihtiyatla karşıladı. Turgut Reis'in çok oyunlarına gelmişti bu ihtiyar deniz kurdu. Karşısındaki insanın denizlerde cenk için yaratılmış olduğunu bildiği için onun İstanbul'a döneceğine aklı yatmadı. Hele kendisinin yolu üzerine gelmekte olduğunu bildikten sonra bu sulardan ayrılmasına mana veremiyordu. Bu bakımdan Andrea Doria gene ihtiyatla seyretmeyi uygun buldu. Fakat Ostia'ya uğradığı zaman aynı haberi daha katı ve ısrarlı bir şekilde duyunca Osmanlı donanmasının İstanbul'a dümen tutmuş olduğuna inandı. Fakat ya Turgut Reis, onun İstanbul'a dönmesine imkan var mıydı? Denizleri bu pervasız çocuğu Levent gemileriyle bu sularda ise bu takdirde Doria elbette Turgut Reis'e haklardı. Korkuya yer yoktu. Çünkü Andrea Doria'nın elinde 39 parçadan mürekkep bir filo vardı. Turgut Reis'in emrindeyse malumdu, ancak 12 gemisi vardı. Böyle düşününce Andrea Doria biraz ferahladı. İtalya sahili boyunca Napoli'ye doğru inmeye başladı. Fakat ne olursa olsun Turgut Reis'in ismi Doria'yı fazla bir ihtiyatta bulundurmaya yetiyordu. Hatta Bons adalarına yaklaştığı bir sırada Napoli'ye gitmeyi pek tedbirsiz bir hareket saydı. Çünkü Bons adalarının hasmı için mükemmel bir pusu yeri olduğunu kabul ediyordu. Sardunya Adası'na inmeyi düşündü. Filo'ya buna göre yol verdi. Fakat yine de kararsızlığı devam ediyordu. Sardunya Adası'na gitmeyi de şöhretine uygun bulmadı. Selamet Engin'dedir dedi. Bons Adaları'yla İtalya sahili arasından geçmeyip Engin'den dolaşarak Napoli'ye gitmeye karar verdi. Ve Bons Adaları'nın açığından geçmek üzere dümen kurdu. Turgut Reis nerede? Kendisi Engin neredeyse Osmanlı donanmasını Bons Adaları'nda pusuda bıraktığına göre emrindeki 12 Levent gemisiyle Dorya'nın 39 parçadan mürekkep filosuna karşı durabilecek miydi? Değerli dinleyiciler, 5 Ağustos sabahı ortalık ışıdığı vakit Andrea Doria Bons Adaları'nı uzakta birer nokta halinde fark etti. Etraf itimat verecek kadar hareketsizdi. Gün hareketsiz geçti. Güneş batarken ufku, bilhassa Bons Adaları istikametini iyice taradı. Görünürde tek bir gemi bile yoktu. Şu halde gece emniyette demekti. Şayet Turgut Reis Bons Adaları'nda ise kendisine yetişmesine imkan yoktu. Halbuki Turgut Reis Andrea Doria'nın geçeceği yolu tahmin etti. Levent gemileriyle Pamarola adasında pusuya yattı. Adanın hakim bir tepesine gözlüler çıkardı. İspanyol filosunun gözüktüğü haberini aldığı zaman kımıldamadı bile. Yalnız merak ediyordu kaç parça olduğunu. 39 parça olduğunu öğrenince bu müthiş insanın emrindeki 12 gemiyi kafi görerek Osmanlı donanmasından bir yardımı aklından bile geçirmedi. Andrea Doria'ya bu sefer de başka bir oyun gösterecekti. Düşmanı kuyruğundan yakalayacaktı. Daima olmayacak işler yapan Turgut Reis'e Hristiyanlar bu yüzden sihirbaz derlerdi. İşte bu gecede onlara yeni bir oyun, yeni bir kurnazlık gösterecekti. Değerli dinleyiciler, gece yarısını bir müddet geçmişti. Turgut Reis, küçük filosu ile İspanyol filosunun sondaki gemileri üzerine yandan akıyordu. Böyle bir akışla sondaki İspanyol gemileri üzerine birden yüklenerek iki Türk gemisini, bir İspanyol gemisini her iki yanından rampa ettirdi. Düşman gemilerinde Napoli'nin müdafasına giden gırtlaklarına kadar zırhlı ve silahlı İspanyol ve Alman muharipleri vardı. Doluydu gemi bunlarla. Boğuşma çok çetin, çok kanlı başladı. Düşmana silah kadar Türk leventlerinin naraları tesir ediyordu. Ekserisi uykudan uyanan İspanyolların korku feryatları bu naralarla gecenin sessizliği içine böyle vahşi bir vaveyla şeklinde yükseldi birden. İspanyol filosunda Osmanlı donanması tarafından taarruza uğratıldığı yolunda bir kanaat hasıl oldu ve müthiş bir panik baş gösterdi. Turgut Reis'in önden, yani kuvvetini göstererek hücum etmeyişindeki hikmet işte buydu. Geriden saldırmakla Osmanlı donanmasının öncü gemileri hissini uyandırmıştı. Henüz Turgut Reis'in hücumuna uğramamış olan diğer gemiler, başta amiral kadırgası Andrea Doria'nın kadırgası olmak üzere Sardunya açıklarına doğru kaçmakta birbirleriyle yarışa kalkıştılar. Levent gemilerimiz muhariplerini, hakladıkları gemileri teslim alarak ileri atıldılar. Kaçan gemileri yetişerek onlara rampa ettiler. Böylece onlara da nasiplerini göstermekte gecikmediler. Kovalamaca, boğazlaşma sabaha kadar sürdü. Gün ışıdığı vakit teslim alınmış, yedeğe alınmış 8 İspanyol gemisinden başka görünürde tek bir tekne kalmamıştı. Birkaçı batmış, birkaçı da kaçmıştı. Esir alınan veya öldürülen İspanyollarla Alman muhariplerinin sayısı hesapsızdı. Kazanç bu kadar değildi. Andrea Doria'nın filosunda Napoli'yi müdafaa edecek kuvvetlere ait bir hayli miktar para da vardı. Bu para zapt edilen bir teknede ele geçirilmişti. Turgut Reis'in zaferi her seferki gibi bambaşka ve pek parlaktı. Osmanlı donanması bir ay kadar daha İtalya sularında dolaştı. Fakat Fransız donanmasına ses seda çıkmayınca İstanbul'a dümen kırdı. Tabii denizler gene Turgut Reis'e kalmıştı. Padişahın sözü de doğru çıktı. Fransa kralına güvenilmez demişti. Değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber'le ilgili çok sayıda mucize anlatılır. Bunlardan mübarek ayaklarının toprakta iz bırakmadığı, saçlarından bir tel ateşe düştüğü zaman yanmadığı, güneşte gölgesi yere düşmediği fakat taşa bastığı zaman ayaklarının iz bıraktığı rivayet olunur. Evet, Hazreti Peygamber'in ayak izi taşa bastığı zaman burada hasıl olmuş olan ayak izlerine Nakş-ı Kadem-i Şerif derler. Mübarek ayak izi. Bu Nakş-ı Kadem-i Şerif Hazreti Peygamber'in ayak izi demektir. Dünyanın pek çok yerinde bilhassa İslam ülkelerinin meşhur merkezlerinde Kadem-i Şerifler bulunmaktadır. Müslümanlar bu Kadem-i Şerif'i ziyaret etmekte bu Hazreti Peygamber'i hatırlamak ve onunla ilgili bir ruhani bağ kurmaya yardımcı olmaktadır. İstanbul'da Kahire'de, Medine'de, Kudüs'te, Şam'da, hatta Cezayir'de, hatta Hindistan'da böyle Müslüman memleketlerde saklanmaktadır. Mabetlerde, türbelerde saklanmaktadır. Ve kötülüklerden korunmak ve bereketlenmek maksadıyla bu memleketlerin birçok evlerinde de bu Nakş-ı Kadem'in bir resmi bulunmaktadır. Eskiden Müslüman evlerinin çoğunda Hazreti Peygamber'in ayak izinin bir elle çizilmiş bir benzeri bulunur. İçi dualarla süslenmiş olarak, bu bir bereket olarak evin duvarına asılırdı. Bu ayak izlerinin en meşhuru değerli dinleyiciler Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in burayı teşriflerinde deveye bindikleri zaman Cebrail aleyhisselam bu dünyanın cennetini mi yoksa gelecek dünyanın cennetini mi seçtiğine dair bir vahiy geldiği zaman kendileri şehre inmekten sarf-ı nazar etmişlerdi. Bu mevkide ayak izleri tespit olunmuştur ve ayak bastığı yerlerde de senelerce sonra bir cami inşa olunmuştu. Bu caminin etrafında zamanla bir köy kurulmuş ve Kademi Şerif Köyü adı verilmişti bu köye. Bu köy Şam'a yakın bir köydür. Muazzam bir mabet içindedir. Müslümanlar bu mabedi ziyaret ederek buradaki çeşmeden su içerler ve dua ederler. Mabedin içine girdikten sonra, taşlık bir avludan sonra mabede girilir. Minberin solunda bahçeye bakan demir parmaklıklı küçük bir pencerenin içinde yüz binlerce insanın ziyaret ettiği bir testi vardır. Testinin sağında Hazreti Muhammed'in ve devesinin ayak izleri bulunmaktadır. İşte ziyaret sebebi budur. Pencerenin alt kısmında Arapça bir kitabe vardır. Kitabede mealen şöyle deniyor: ey peygamberin ayak izine bakan kişi, kibirlenme, mağrur olma, bu ayak izini öp. Akşam sabah bu ayak izine yanaklarını da sür. Çünkü Hazreti Peygamber'in ayağı buraya değmiştir. Bu dünyadaki kademi şeriflerin en enteresan olanlarından bir tanesidir. Değerli dinleyiciler, Kahire'de de bilindiği kadarıyla üç tane ayak izi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Etharun Nebi camiindedir. İkincisi Kayıt Bay türbesindedir. Üçüncüsü de Tanta'da, bu Kahire değil artık, Seyyid Ahmet el-Bedevi Hazretleri'nin türbesinde bulunmaktadır. Bunlardan Seyyid Ahmet el-Bedevi türbesini de ki ayak izi çok sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret edilir. Türbenin girişinde, türbeyle aynı bina çatı altında fakat ayrı odalarda bulunmaktadır. Önce ayak izi ziyaret edildikten sonra türbeye geçilmektedir. Türbe ziyaret edildikten sonra çıkarken tekrar ayak izi ziyaret edilmektedir. Bu Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri'nin türbesindeki ayak izi Eyüp Sultan türbesindeki ayak izine fevkalade benzemektedir ve çok ziyaretçi çekmektedir. Tanta zaten Kahire ile İskenderiye arasında küçük bir kasabadır. Buranın şöhreti hep Seyyid Ahmet Bedevi türbesinden ileri gelir. Binlerce, yüz binlerce insan Seyyid Ahmet Bedevi'yi ziyarete gelirler ve bu kademi şerifi ziyaret ederler. Belli zamanlarda Seyyid Ahmet Bedevi türbesinde mevlüt okunur. Fakirlere, insan ve herkese yemekler verilir ve o zaman da Tanta sokakları ziyaretçilerle dolar taşar. Efendim, Kayıtbay türbesindeki kademi şerifin, Kayıtbay büyük bir Memlük hükümdarıdır değerli dinleyiciler. İslam tarihinde ki yeri de Mekke Medine'de yaptırmış olduğu hayır eserleriyle tesis edilmiştir. Mekke'yi, Medine'yi hayır eserleriyle donatmış, çok büyük hizmetleri olmuş bir Memlük sultanıdır. Memlük sultanlarının en üstünlerinden, en büyüklerinden birisidir Kayıtbay. Şimdi anlatacağım menkıbe zaten onun büyüklüğüne de delalet etmektedir. Her ne kadar menkıbe de olsa tarihte de menkıbelerden istifade etmekten başka çare yok. Bu Kayıtbay türbesinde bulunan Nakş-ı Kademi Şerif, burayı Osmanlıların fethinden sonra Sultan 1. Ahmet tarafından İstanbul'a getirtiliyor ve Sultan Ahmet türbesine, Sultan Ahmet Camii'ne koyuluyor. Aynı Tanta'daki gibi. Bir gece Sultan Ahmet bir rüya görüyor. Rüyasında Hazreti Peygamber'in huzurunda mürafaa olunduğunu, dava edildiğini, mahkeme olunduğunu görüyor. Davalı kendisidir. Davacı Memlük Sultanı Kayıtbay'dır. Tabi Kayıtbay çoktan vefat etmiş. Dava mevzusu şu: Kayıtbay Hazreti Peygamber'e Sultan Ahmet'i şikayet ediyor. Efendim diyor, benim türbemde sizin mübarek nakş-ı kademi şerifiniz vardı. Ayak iziniz vardı. Bu Sultan Ahmet bu ayak izini İstanbul'a götürttü. Sultan Ahmet Camii'ne koydurttu. Benim türbem bunun bereketinden mahrum kaldı. Ve bunun için ziyarete gelenlerden ben istifade ediyordum. Bu ziyaretçiler de kesildi. Onun için ben bundan davacıyım diyor. Hazreti Peygamber Sultan Ahmet'e bunun doğru olup olmadığını soruyor. Doğru olduğu cevabını alınca da derhal Nakş-ı Kademi Şerif'in Sultanahmet Camii'nden Kahire'deki Kayıtbay Türbesi'ne nakledilmesine hüküm veriyor. Sultanahmet ter içinde uyanıyor. Kendisi hal sahibi bir padişahtır ve Osmanlı tarihinde dindarlığıyla meşhurdur. Evet, bütün Osmanlı padişahları dindardır ama Sultanahmet en dindarlarından birisidir ki Sultanahmet Camii ve Aziz Mahmud Hüdayi ile arasında geçen pek çok menkıbe bu padişahın dindarlığına birer vesika mahiyetindedir. Bu rüyada onun Hazreti Peygamber nezdinde ne kadar kıymetli bir ümmet olduğunu göstermektedir. Başkası rüya deyip geçer ama Sultanahmet buna rüya deyip geçmiyor ve Nakş-ı Kademi Şerif'in derhal Kahire'ye, Kayıtbay Türbesi'ne nakledilmesini emrediyor. Nakledilmeden önce Nakş-ı Kademin bir kopyasını çıkarıyor ve bu kopyasını içine meşhur "Nola tacım gibi başımda götürsem daim, Nakş-ı Kademin ol fahri Resulün" diye başlayan meşhur kıtasını yazıyor. "Bahtiya durma yüzün sür kademine ol gülün" diye biten o meşhur kıtayı yazıyor ve bu Nakş-ı Kademi Şerif'i sorgucu ile sarığının arasına koyuyor. Padişahların sorguç takma adetleri vardır. Bu sorguçların biraz da bu Nakş-ı Kadem'le bir mistik, romantik bağlantısı da vardır. İşte bu güzel kıtanın yazılmasına vesile oluyor. Bu Nakş-ı Kademi Şerif ve Kahire'ye iade olunuyor. İşte Kahire'deki 3 Nakş-ı Kadem'in hikayesi de budur. Değerli dinleyiciler, Hindistan'ın birçok şehirlerinde de Hazreti Peygamber'in ayak izlerini taşıyan taşlar vardır. Camilerde, türbelerde, mezarlıklarda muhafaza edilmektedir, tekkelerde. Kademi Resul adı verilen bir yerde bir cami var. O camide Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ali'nin olduğu rivayet edilen ayak izleri vardır. Bu taşlardan biri meşhur Tuğluk Şah hükümdarı Firuz Şah'ın oğlu Fetih Han'ın mezarının üzerine konmuştur. Ayak izleri mezarda mermer bir havuzun içindedir türbede. Bu suyun hastalara şifa verdiğine inanılmaktadır. Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümü olan Rebiülevvel'in 12. günü burada bir mevlüt okutulup merasim yapılır ve herkes bu sudan içerler. Bir başka ayak izi de Gavur şehrinde bulunmaktadır. Burada bir camidedir. Bengal Sultanı Alaaddin Hüseyin Şah tarafından Medine-i Münevvere'den getirtilmiş ve buradaki camiye konulmuştur. Hindistan'ın muhtelif şehirlerinde Nakş-ı Kademi Şerif olduğu söylenen taşlar vardır. Hatta İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında buna dair bir menkıbe geçer. Bazı cahillerin bu Nakş-ı Kademin şeklini yapıp buna adeta prestij ettikleri, ibadet ettikleri görülünce İmam Rabbani Hazretleri buna şiddetle muhalefet etmiştir. Evet, Nakş-ı Kademi Şerif gibi Hazreti Peygamber'in eşyasından olan başka mukaddes emanetler Hazreti Peygamber'in eşyası olmak itibariyle mukaddes görülmüştür. Ve Hazreti Peygamber'i hatırlatmak ona olan muhabbeti arttırmaya vesile olduğu için mukaddes görülmüştür. Ama kendileri bizatihi mabut, tapınılacak varlıklar değildir. İşte İslam dini Hristiyanlıktan bu bakımdan ayrılmaktadır veya putperestlikten bu bakımdan ayrılmaktadır. Fakat cahil insanlar bu konuda tabii daha gevşek davranmaktadır. İşte Suudi Arabistan'daki hakim olan Vehhabi mezhebi de bu suyu örneklere, kötü örneklere bakarak bu mukaddes emanetlerin mukaddesini tümüyle reddetmektedir. Bir tarafta ifrat, bir tarafta tefrit görülmektedir. Bu eşyalar iyiye götüren bir vesile olduğu için muhteremdir, mübarektir ama kendileri bizatihi mabut ve maksut değildir elbette. Thank you. Geldik İstanbul'a. İstanbul'da bilindiği kadarıyla 4 tane Nakşikademi Şerif bulunmaktadır değerli dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi herkesin ziyaret ettiği ve bildiği üzere Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir olunmaktadır. Mukaddes Emanetler kısmında teşhir olunan Nakşikademi Şerif'tir. Görenler öncelikle bir şaşırmaktadır. Çünkü Nakşikademi Şerif normalden daha büyüktür. Bu da bazı insanların yanlış düşünmesine sebep olmaktadır. Fakat deniz kenarında ıslak kumlara ayağını basan kimse orada ayağının aldığı izi görürse taşa basıldığı zaman da o taşın yoğunlaşarak etrafa taşması sebebiyle daha büyük göründüğünü hatırlamalıdır. Hazreti Peygamber'in ayağının 41 ile 42 arasında olduğu yani 41,5 numara olduğu mütehassıslar tarafından bildirilmektedir. Taraksız muntazam bir ayaktır. İkinci ayak izi Eyüp Sultan Camii'ndedir değerli dinleyiciler. Gümüşbir Mahfaza içinde Eyüp Sultan Türbesi'nde teşhir olunmaktadır. Gerek türbedeki teşhir yeri gerek türbedeki şekli Tantada Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri'nin türbesindeki Nakşikademi Şerif'e fevkalade benzerlik göstermektedir. Diğer iki Nakşikademi Şerif'te birer padişah türbesindedir değerli dinleyiciler. Bunlardan Bahçekapı'daki yani Sirkeci'de Yeni Cami'nin sağında bulunan 4. Vakıf Han'ın yanındaki Hamidiye Türbesi'nde Sultan 1. Abdülhamit Türbesi'nde bulunmaktadır. Çok tabii bir ayak izidir. Bu türbe yakın zamanda Kültür Bakanlığı'nın himmetleriyle ziyarete açılmıştır. Pek çok padişah türbesi gibi kapalı değildir artık ve Nakşikademi Şerif de burada ziyarete açılmıştır. 4. Nakşikademi Şerif ziyarete açık değildir değerli dinleyiciler. Laleli'deki Sultan 3. Mustafa ve Sultan 3. Selim Türbesi'nde bulunmaktadır. Maalesef İstanbul'da çok padişah türbesi vardır ama pek çoğu kapalıdır değerli dinleyiciler. Açık olanların sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. İşte İstanbul'daki 4. Nakşikademi Şerif'te Laleli'de Sultan 3. Selim ve babası Sultan 3. Mustafa'nın türbesinde bulunmaktadır. Böylece İstanbul'da da Nakşikademi Şerif'ten 4 tane bulunmaktadır. Bir de Sultanahmet Camii'ne getirtilmişti Sultanahmet tarafından. Fakat Kayıtbay Türbesi'ne o tekrar iade edilmiş ve böylece İstanbul'da da 4 tane Nakşikademi Şerif hala mevcuttur.
Haydi oğlum, haydi oğlum.
Değerli dinleyiciler, halkın bağrından yetişip de halk içinde haşir neşir olan, yalnız kendine değil, hanımı, çocuğu ve merkebine bile cihan şumul bir şöhret yapan bir büyüğümüz var. 7 asır geçen bir zamandan beri işimizde, hususiyetimizde daima hazır nazırdır. Büyük ve zarif halk bilgini Nasrettin Hoca. Onun hal tercümesi, kendine isnat edilen yahut tarihi şahısları değiştirilen bazı fıkraların da delaletiyle, her ne kadar meraklılarını tereddüde düşürmüşse de, Bursalı Tahir merhum, Nasrettin Hoca'nın el yazısıyla yazılmış olan vakıfnameler üzerindeki tetkikler üzerine ortaya çıkmıştır. Nasrettin Hoca merhum, zamanın idari teşkilatına göre Akşehir'in Sivrihisar nahiyesine bağlı Horto köyünde doğmuştur. Sivrihisar bugün Eskişehir'in bir kazasıdır. Akşehir Konya'nın bir kazasıdır. Birbirine yakındır. Nasrettin Hoca'nın babası bu Horto köyünün imamı Abdullah adında bir zat imiş. İlk tahsilini babasından bu köyde yapmış. Babası vefat edince imamlığı babasının talebelerinden Molla Mehmet'e bırakmış ve kendisi Akşehir'e hicret etmiş. Orada zamanın meşhur hocalarından Seyyid Mehmet Kayrani ve Seyyid Hacı İbrahim'den ders okumuş. Eski Sivrihisar müftüsünün ifadesine nazaran, 1208 yılına rastlayan Hicri 605 yılında dünyaya gelmiş. Mezar taşında yazılı ve ters okunan vefat tarihi 683'tür ki bu da Efrenci 1284 senesine tekabül ediyor. Şu halde hoca merhum 76 sene yaşamıştır. Akşehir'de vefat etmiş ve burada gömülmüştür. Bu tarihler araştırmacıların tetkiklerine muvafıktır. Türbesi de zaten bugün Akşehir'de bir ziyaretgahtır ki tipik bir ziyaretgahtır. Çünkü türbenin kapısında kocaman bir kilidi vardır ama etrafı açıktır. Değerli dinleyiciler, Nasrettin Hoca taş basması eski hikaye kitaplarına ve fıkralarına nazaran Konya medreselerinde de okumuştur. Sivrihisar'da, Akşehir'de tedrisatla meşgul olmuştur, hocalık yapmıştır. İmamlık yapmıştır, hatiplik yapmıştır, vaazlar vermiştir. Hükümet işlerinde onun rey ve mütalaasına müracaat edilmiştir. Bütün bunlar fıkralarından da anlaşılmaktadır. Nasrettin Hoca'nın Hanefi fıkhının en muteber kitaplarından olan Kuduri'yi okuttuğunu biliyoruz. Konya, Ankara ve Bursa taraflarına seyahat ettiğini de yine biliyoruz. Nasrettin Hoca'nın Sultan Yıldırım Bayezid ile Timur Han zamanında yaşadığına dair rivayetler var. Fakat bu rivayetler onun hal tercümesine nazaran doğru kabul edilemez. Anadolu Selçuklularındandır. Osmanlılar zamanında yaşamamış. Mezar taşındaki tarihe dikkat edilirse daha Osmanlı Devleti'nin teşekkülünden 15 sene evvel vefat ettiği görülüyor. Buna nazaran Timur Han'la alakalı olan fıkralarının ya zamanının tarihi şahıslarıyla geçen maceralardır ki muhtemelen Anadolu'daki Moğol valisiyle yaptığı bu cereyan eden bu hadiseler sonra anlatılırken Timur Han'a mal edilmiştir yahut uydurmadır. Ancak Timur Han'la arasında geçtiği rivayet edilen bu hadiselerin, bu latifelerin Nasrettin Hoca'ya değil de o zamanın, Timur Han'ın zamanının şairi Ahmedi'ye ait olduğunda söyleyenler vardır. Şu halde Nasrettin Hoca'nın Timur Han'la görüştüğü, Timur Han'la arasında bir takım latifeler ve hadiseler geçtiğine dair rivayet kabule şayan değildir. Ancak tümden reddetmek de mümkün değildir. O halde bu hadiseler Ahmedi ile Timur Han arasında geçmiş olabilir. Nasrettin Hoca ile zamanın Moğol valisi arasında da geçmiş olabilir. Sonra gelenler o Moğol valisini Timur Han'la özdeşleştirmiş olabilir. Değerli dinleyiciler, Nasrettin Hoca, namı diğer Molla Nasrettin, yalnız adı bile söylenir söylenmez dudaklarda hemen tebessüm çizgileri beliren, ardından hikmetli, manalı fakat çok hoş, çok güldürücü bir fıkra beklenen bir şark şahsiyetidir. Zevcesi, kızı, oğlu ve merkeğinden ibaret bir şahsi muhiti vardır. Sevdiği ve sevdirdiği talebesi vardır, mahallesi vardır, mahallelisi vardır, köylüsü vardır, kasabalısı vardır. Akşehir'de Sivrihisar ve köyünün teşkil ettiği bir müselles, bir üçgen içinde hususi bir dünyası vardır. Bu dünyayla haşir ve neşirdir. Hoca bu dünyanın bilgesidir, babasıdır, alimidir, canı ciğeridir. İçinden yetiştiği, çıktığı halkın o gün bugün hala içindedir. Eski kitap basmacıları maddi menfaat için Nasrettin Hoca'ya çok fıkralar atfetmişler. Çok uydurma fıkraları ona atfetmişlerdir. Fakat Nasrettin Hoca nezih, dürüst, zarif ve nüktedandır. Hırsızlık, dalkavukluk, ahlaki labalilikten elbette ki münezzehtir. Bu mevzularda ki fıkralar, hatta bazı müstehcen fıkralar onun fıkraları değildir. Ona isnat edilmiştir. Zaten aklı başında dikkatli, anlayışlı olan birisi ona ait olanları bulmakta katiyen müşkülat çekmez. Onunkiler hakiki bir halk adamı ruhu taşıyan ince ve hikmetli olanlardır. Kendi tarlasında ve rahlesinde kolları ve dimağıyla ekmeğini kazanan, hiç kimseye eyvallah olmayan kanaatkar, zeki bir insandır. Ondan zaten başkası beklenmez. Nasrettin Hoca'nın bazı fıkralarında, hikayelerinde fazla saflık kokusu varsa da o onun bilgisizliğinden veya budalalığından değil. Tam aksine onun halka bir şey öğretmek, nükte yapmak arzusundan geliyor veya muzipliğinden geliyor. Bazı nüktelerinde öyle ince istihzalar, alaylar var ki gerek bunların, gerek evvelkilerin meydana gelişlerindeki maksat hemen hemen aşikar. Halk esprisi şeklinde ifade edilmesi onu Nasrettin Hoca'nın çok büyük bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Türklerin kalbinde 7 asırdan fazladır yaşıyor ve birkaç asırdan beri yabancı milletlerin de ruhuna girmiştir Nasrettin Hoca. Muhabbet iklimine hakim olan tek insan olmuştur bu vadide. Eşsiz bir insandır. Bir dahası ne gelmiş ne de gelir. Ciddi veya şen her mecliste hazır ve nazırdır. Daima da öyle olacaktır çünkü onun esprisi halkın esprisi demektir. Azerbaycan'a gidersiniz Nasrettin Hoca'dan bahsedilir. Şam'a gidersiniz Nasrettin Hoca'dan bahsedilir. Hepsi aynı şahıs mıdır? Yoksa birbirine benzer şahıslar mıdır? Burası meçhul. Ama şurası bir gerçek. Hepsi Nasrettin Hoca'ya mal edilmektedir. Eski taş basmalarında geçen bir efsanevi fıkra var. Bu fıkraya göre Nasrettin Hoca henüz pek genç bir talebeyken arkadaşları hocalarının kuzusunu kesip yemişler. Nasrettin Hoca da bu işe gülmesiyle iştirak etmiş. Hocaları işin farkına varınca tahkikata girişmiş. Falan tuttu, falan kesti, falan yüzdü demişler. Nasrettin'i sormuş. O bu işe yalnızca güldü cevabını vermişler. Bunun üzerine hocası beddua etmiş. Kesen kesilsin, yüzen yüzülsün. Nasrettin de dünya durdukça gülünsün, ona gülsünler demiş. Güya bu dedikleri tahakkuk etmiş. Halk efsanesi. Fakat Nasrettin Hoca aslında gülünç bir şahsiyet değil. O bilge bir kişi, dünya işlerine ve topyekün bir dünyaya esas kendisi gülmüştür. Bir gün Nasrettin Hoca merhum vaaz için camiye de kürsüye çıkmış. Cemaat, ey müminler, ben size ne diyeceğim biliyor musunuz diye sormuş. Cemaat hep birazdan cevap vermiş. Hayır hocam, siz bilmeyince ben ne söyleyeyim demiş. Pabuçlarını giyip çıkmış gitmiş. Ertesi gün gene kürsüye çıkıp cemaate sormuş. Ey cemaat, ben size ne diyeceğimi biliyor musunuz? Hazır bulunanlar hemen biliyoruz hocam diye cevap vermişler. Bu sefer hoca biliyorsunuz madem ben niye tekrar edeyim demiş, pabuçlarını giyip camiyi terk etmiş. Başka bir gün yine kürsüye oturmuş, halka yine aynı suali tekrar etmiş. Cemaat evvelce aralarında verdikleri karar üzerine şöyle cevap vermişler. Bazımız biliyor, bazımız bilmiyoruz. Merhum hoca da onlara şu tavsiyede bulunmuş. Öyleyse bilenler bilmeyenleri anlatsın. ve yine pabuçlarını yakalayıp camiden çıkmış. Nasır Hoca merhum bir gün bir mezarlıktan geçerken bir köpeğin bir mezara terslediğini görmüş. Eline bir değnek alıp onu kovalamaya kalkışmış. Fakat bakmış ki köpek zorluğu üzerine atılıyor. Bir kenara çekilmiş, izzeti ikram ile ona yol göstererek geç yiğidim, geç demiş. Bir gün komşusu Nasrettin Hoca'dan çamaşır ipini istemiş. Hoca içeri girip çıkarak, "Azizim, ipe un sermişler," demiş. "Ah hoca," demiş komşu, "hiç ipe un serilir mi?" "Eh, canım vermeye gönlüm olmayınca serilir," demiş. Hocanın buzağısı bir gün sağa sola koşmaya, hoca da arkasından tutmak için koştukça kaçmaya başlamış. Hoca pek kızmış, eline bir sopa alıp ahırdaki öküzün üzerine yürümüş. "Kendisine öküzün ne suçu var? Onun üzerine niye yürüyorsun?" diye sormuşlar. "Siz anlamazsınız, suç hep onundur. Çünkü o öğretmezse dünkü buzağı bu halleri ne bilir?" demiş. Hocayı bir gün ziyafete çağırmışlar. O da her günkü elbisesiyle gitmiş, pek itibar etmemişler. Üzülmüş, hemen evine gidip yeni kürkünü giyerek gelmiş. Bu sefer pek ikram göstermişler. Bir aralık hoca kürklü cübbesinin ucunu yemek sahanına yaklaştırmış. "Buyur ye kürküm," demiş. Hoca "ne yapıyorsun?" diye sorunca, "ne yapacağım? Görüyorum ki ikram bana değil kürkedir. Bari yemeği de o yesin. Ye kürküm ye," demiş. Bir gün bir tanıdığı gelip hocadan bir iş için eşeğini istemiş. Hoca "dur bir defa kendisine sorayım," demiş. İçeri girip biraz durduktan sonra çıkmış. Şu cevabı vermiş: "Dostum, eşek razı değil. Diyor ki beni ellere verme. Hem döverler hem de söverler." Hoca efendi kadıyken iki adam gelmiş, biri ötekinin kulağını ısırdığından şikayet etmiş. Öteki ise bilakis müştekinin kendi kendisinin kulağını ısırdığını söylemiş. Nasrettin Hoca merhum hüküm vermek üzere biraz sonra gelmelerini istemiş. Gelince ne görmüşler? Hoca efendinin başı gözü sarılı. Davalarını tekrar ettirmiş. Tam zanlının kendi kendini ısırdı diye müdafasına gelince, "Bey Müslüman, insan kendi kendisinin kulağını ısıramaz. Hatta böyle bir şeye teşebbüs etse bile düşüp başı yarılır," diye bağırır. Meğerse kendisi bunu tecrübe etmiş de o hale düşmüş. Hoca merhum bir gece yatarken sokakta bir kavga olduğunu işitmiş. Hanımına mumu yakmasını söylemiş. O ise rahat rahat uyumasını tavsiye etmişse de dinlememiş. Hava soğuk olduğu için yorganı da sırtına almış, sokağa fırlamış. O kargaşalıkta birisi yorganı çektiği gibi kaçmış ve artık zaten tavsamış olan kavga da bitmiş. Hoca merhum titriye titriye eve dönünce hanımı sormuş, "Neymiş hoca, kavga neyin üzerineymiş?" Hoca hanımına cevap vermiş, "Ne olsa gerek hanımcım, kavga bizim yorganın üzerine imiş. Yorgan gitti, kavga bitti," demiş. Bir gün hanımı hoca efendinin kaftanını yıkamış, kurusun diye gererek bahçeye asmış. Hoca efendi gece gelmiş, bu kaftan hocaya kollarını açmış bir adam vaziyetinde gözükmüş, okunu alarak atmış, elbiseyi delmiş. Bundan sonra kapıları da muhkemce kapatarak yatmış. Bir de sabah olmuş, bahçeye çıkmış ki ne görsün? gece adam zannıyla deldiği şey kendi kaftanı. Hemen feryada başlamış. Üzülme demişler. Bir kaftan için ben ona üzülmüyorum. Allah'a bin şükür ki içinde ben yoktum. Olsa çoktan ölürdüm. Bir gün mollaları talebeleri arkada, hoca da merkebiyle önde bir yere gidiyorlarmış. Hoca arkasını mollalara çevirerek merkebe ters binmiş. Mollaları yani talebeleri sormuşlar, canım hocam neden merkebe ters binersin? Hoca cevap vermiş, siz önde yürüseniz hocanız arkada kalırdı. Halbuki ben merkebe düz binip önde gitsem siz arkama düşecektiniz. İyisi mi böyle, hem önde giderim hem de siz gerime düşmezsiniz demiş. Nasrettin Hoca bostanda yatmış. Kabaklar böyle büyük büyük olmuş kabakların yanında. Bir ceviz ağacının altına yatmış. Allah Allah demiş. Şu bostan kabaklarına bak. Yerde bitmiş. Ceviz de ağaçta. Allah'ın hikmet işine akıl ermiyor demiş. Bir müddet sonra bir rüzgar bir ceviz tanesi Nasrettin Hoca'nın tepesine düşmüş. Fena halde de acıtmış. Demiş Cenab-ı Hakk'ım, ya Rabbi sen her işini gayet güzel yaparsın. Ya demiş o kabak ağaçta olsaydı benim şimdi halim nice olurdu. Moğol valisinin yanında, daha doğrusu Fıkra'da Timur Han'ın yanında ok talimi yapalım demiş Timur Han. Bir atmış, Nasrettin Hoca hedefi vuramamış. Subaşı böyle atardı demiş. Bir atmış, hedefi vuramamış. Sekbanbaşı böyle atar demiş. Üçüncü de hedefi vurunca kulunuz Nasrettin de böyle atar demiş. Moğol valisiyle yani Fıkra'da Timur Han'la hamamda yıkanıyorlar. Timur Han Nasrettin Hoca'ya demiş ki sen insanlardan iyi anlıyorsun. Bana bir fiyat biç. 5 altın padişahım demiş. Demiş benim sadece belimdeki peştemal 5 altın eder. E padişahım ben zaten peştemale fiyat biçtim. Sizin gibi bir zata fiyat biçilir mi hiç demiş. Ve böylece kurtarmış sözü. Evet değerli dinleyiciler. Nasrettin Hoca'nın fıkraları pek çok. Yalnız şurasını tekrar edelim ki bu fıkraların hepsi Nasrettin Hoca'ya ait değildir. Dünyada bütün cimri fıkralarını İskoçlara mal ettikleri gibi, Amerika'dakilerin bütün fıkraları Polonyalılara mal ettikleri gibi, Türkiye'de de bütün Polonya fıkralarını Lazlara tatbik ettikleri, Karadenizlere tatbik ettikleri gibi aslı astarı olmayan pek çok fıkra Nasrettin Hoca'ya mal edilmektedir. Bunların hangisinin Nasrettin Hoca'ya ait olduğunu aklı başında bir insan gayet güzel anlar. Kendisini biz rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bütün dünyada şöhret yapmış bir gülmece ustası, zarafetiyle, nükteli sözleriyle, faziletli hayatıyla tarihe geçmiş Türk tarihinin nevi şahsına münhasır numune şahsiyetlerindendir. Evet değerli dinleyiciler bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.